TR724 YouTube sayfasında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Osman Kavala başlıklı yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Osman Kavala'nın tutukluluğunda 1000 gün sınırı da aşıldı. Kim bilir kaç kez Kavala için özgürlük çağrısı yaptım sosyal medya üzerinden. Dün hapishanede geçirdiği 1000. gün nedeniyle yeniden basının ilgi odağı oldu Kavala. Basının derken yanlış anlaşılmasın. Bir avuç havuz dışı gerçek ve yürekli gazetecinin demek istedim. Ben en başından bu yana tutukluları ideolojilerine ve dünya görüşlerine göre ayırmadım. Hepsinin haklarını savunmaya çalıştım. Osman Kavala politik yelpazenin solunda ama liberal demokratik değerlerle ve insan azınlık haklarıyla barışık bir insandır. Kendime her zaman yakın bulduğum bir çizgisi oldu. Gezi Parkı'ndan önce de her zaman Kürtler başta, her türlü azınlığın ve ezilen kesimin kimlik haklarını ve sosyal eşitliğini savundu. Bunlar Türkiye gibi bir Orta Doğu ülkesinde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzeyen riskli uğraşlardır. Türkiye'de herkes muhalefetteyken özgürlükçüdür ama iktidara yaklaşınca, özellikle de muktedirleşince özgürlükçülük hemen faşizan bir tutuculukla yer değiştirir. Kavala, beyaz Türk olarak nitelenen bir aydın olarak istese kolaylıkla Atatürkçü ulusalcı çevrelerde kendine sağlam yer edinebilir, daha dertsiz ve tasasız bir yaşamı seçebilirdi. Öyle yapmadı. Türkiye'de Kürtlerin haklarını ve hukukunu savunmak gibi riskli sulara yelken açtı. Dahası Gezi Parkı eylemlerine açık destek vererek AKP'nin kin ve nefretine muhatap olma rizikosunu göze aldı. 15 Temmuz 2016 sonrasında Avrupa Birliği yanlısı olması, Gezi'deki tutumu ve Kürt haklarını savunan solcu kimliği nedeniyle hedef alındı, casuslukla, Gezi'yi finanse etmekle ve daha bilimum saçma sapan fabrikasyon gerekçeler bahane edilerek içeri alındı. Dünkü 1000. gün sembolik önemlidir. Kavala'nın uğradığı hukuksuzluk bir özgürlük mücadelesinin sonucudur. Onurlu bir direnişçi, sembol bir isim Kavala. Bu yazıyı yazmamın nedeni Kavala'ya ve Kavala gibi rejim mağduru olanlara destek vermek değil ama. Bugün bu yazının konusu sistemin nasıl teker teker insanları kendi diskurunu kabule zorladığı meselesi. Kavala dün Silivri'de bir açıklama yaptı. Şöyle diyor: FETÖ'cüler yargıya müdahalede stabilize yol açmıştı, şimdi bu otoyol oldu. Ben diskur ve rejim ilişkisini anlatan onlarca yazı yazdım bugüne dek. Rejimin neden rejim olarak nitelendiğini diskurdan bağımsız izah etmek olanaklı değil. Bir iktidar, kötü yönetim sorunuyla karşı karşıya değiliz. Bir rejim sorunuyla karşı karşıyayız. İktidarlar gelip gider. Kötü iktidardan sonra gelen iyi iktidarlar geçmişin yaralarını sarar. Demokrasi güçlenerek bu hastalıkları atlatır, direnci artar. Fakat biz bir kötü iktidarla yüz yüze değiliz. Elbette önce mesele kötü iktidardı sadece. Ancak bu durum 17 Aralık 2013'ten sonra ciddi bir kötüleşme sürecine girdi. Anayasanın güçler ayrılığı ilkesinin fiilen ortadan kaldırılması olarak özetleyebileceğim bir sivil darbe gerçekleşti. Bu sivil darbeyi yapan seçilmiş iktidardı. Yolsuzluklara batmış bu sivil iktidar sahipleri, Yüce Divan'dan kurtulmak için yaptıkları sivil darbeyi daha kalıcı hale getirmek için ilerletmek ve derinleştirmek durumundaydılar. Tıpkı gitmekte olan bisikletin duramayacağı gibi sivil darbe sonrası serbest düşüş de duramazdı. Bisiklet durursa denge bozulur, yere kapaklanırdı. Sivil darbe ilerletilmezse normale dönüş gerçekleşebilirdi ve bu darbeci sivil iktidarın mümessilleri için ağır bir hukuki bedel ödemek anlamına gelirdi. İşte 15 Temmuz 2016'ya giden yolun taşları bu açmaz içerisinde döşenmek durumunda kaldı. Denize düşen, daha doğrusu kendini denize atan AKP, başka güçlerle işbirliğine girerek ve onlara inanılmaz tavizleri altın tepside sunarak yoluna devam etmeyi seçti. Gezi Parkı, 17 Aralık ve 15 Temmuz yol taşları bizi ve ülkeyi bugünlere getirdi. rejim sorunu dediğim tam da bu. Bu rejimin kurulmasında en önemli iki unsur Kürt siyasi hareketini ve cemaati sistem dışına itmekti. AKP'nin yeni ortakları olan MHP ve Derin Yapı'nın beklentileri Kürt açılımını sonlandırmak ve cemaati illegal hale getirerek onu tümüyle tasfiye etmekti. Kürtlerin ve cemaatin düşmanı çoktu. Her iki harekette 2002-2015 yılları arasında Avrupa Birliği reformlarına destek verdiler. Tıpkı liberaller gibi veya gerçek solcular gibi. Fakat rüzgar dönünce hedef haline geldiler. Demokratikleşme sürecinde en önemli aşamalardan biri vesayet sistemi denen Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokrasinin sivil seçilmiş siyaset üzerindeki veto rejimini ortadan kaldırmaktı. II. Mahmut'tan bu yana siyaseti belirleyen ve şekillendiren sivil asker ilişkileri, özellikle 1960 darbesi sonrası inşa edilen Milli Güvenlik Kurulu gibi sistem içi mekanizmalarla Türk demokrasisinin ayakları üzerinde durmasını engelledi. 1980 darbesi bu vesayetçi yapıyı daha da kurumsallaştırdı. 2000'li yılların başında Avrupa Birliği süreci dinamosu sayesinde ordunun bu rolü azaltıldı. MGK sivilleştirildi. TSK'da Batıcı ve Avrupa Birliği yanlısı yeni bir subay jenerasyonu iş başına geldi. Bu süreçte Kürtler de, cemaat de, liberal ve gerçek solcular gibi memleketin istikbali için bu süreçlere destek oldular. Bu arada mutlaka her gruptan kendi kişisel veya mikro grupsal çıkarları için bilinçli manipülasyon veya usulsüzlükler yapanlar olmuştur. Ama genel olarak demokratik güçler bu süreçte AKP'ye destek oldular. Çünkü 2002-2008 arası AKP bugünkünden çok farklıydı. Yetmez ama evet diyenler de gelecekte demokrasiyi ve insan haklarını çok daha iyi uygulayan bir Türkiye hayal ettikleri için bunu yaptılar. Ergenekon, Balyoz, Sarı Kız, Ayışı, askeri casusluk gibi davalar bu süreçte askerinin darbeci ve vesayetçi kanadının hamlelerini engelleyen davalardı. Askerlerin bir kısmı bürokratik ve diğer bazı elitleri yanlarına çekerek bazı siyasete müdahale simülasyonları yaptılar. Bu ortaya çıkınca davalar açıldı. Erdoğan o dönemlerde bu davaları açan savcılara makam aracını verecek ve sürecin savcısı olduğunu açık kameralar önünde söyleyecek kadar sürece destek verdi. Fakat 17 Aralık 2013 ile beraber Türk ordusuna kumpas pozisyonuna geçen AKP, 17 Aralık'tan bir hafta kadar sonra bu Ergenekon davalarından ceza alan tutukluları Perinçek ve yakın çevresi de dahil hapishaneden çıkardı. O günden bugüne AKP gerek MHP kanadından, gerek ulusalcı kanattan, gerekse de doğrudan Avrasyacı derin yapılardan büyük destek görüyor. Kimin daha güçlü olduğu konusunda farklı fikirler de olsa Türkiye siyasetini izleyen herkes bugün Erdoğan AKP ile derin devlet arasında bir pakt kurulmuş olduğunu söylüyor. Bu paktın temel diskuru FETÖ kavramıdır. Önce cemaati 17 Aralık 2013 ile ilişkilendirdiler. Cemaate paralel devlet yapılanması PDY dediler. Ardından cemaatin üzerine kanun dışı ve mevzuata uygun olmayan yollarla giderek onu felce uğrattılar. Bu süreçte elde olan tüm basın yayın organlarıyla cemaat sürece direndi. 2015 Haziran seçimlerinin sonuçlarından sonra Türkiye'nin her yerinde bir anda terör olayları meydana gelmeye başladı. Sanki bir düğmeye basılmıştı. Böylece Kasım'daki seçimlere kadar bir anda HDP'nin oylarını küçültmeyi ve AKP, MHP'ninkileri yükseltmeyi başardılar. İyi bir sosyal mühendislikle bunu yaptıktan sonra Erdoğan, Davutoğlu'nun ipini çekti. 15 Temmuz 2016 kontrollü darbe girişimi sonrasında paralel devleti ulusalcı ağzıyla FETÖ'ye, ulusalcı ağızlar Fethullah Gülen'i aşağılamak için ona uzunca zamandır FETÖ diyorlardı. Yani Fethullahçı terör örgütüne dönüştürdüler. Bir örgüt düşünün, kendisine FETÖ yani bilmem neci terör örgütü diyecek. Dünyada bunun bir başka örneği yok. tamamen kurgusal ve hayali bir örgüt tasarladılar, fabrike ettiler ve servis ettiler. Hiçbir silah veya şiddete işaret eden kanıt bulamadıkları halde 15 Temmuz'la cemaati ilintili hale getirdiler. Kimse Adil Öksüz'ün nasıl serbest bırakıldığını sorgulamadı. Bir soru çalma suçlamasıdır gidiyor. Soru çalmak olmuş mu ben bilemem. Ama olmuş olsa bile bu eğer organize bir suçsa kanıtlarıyla beraber ortaya konur. Değilse bireysel bazda ele alınır, ilgili olan grup veya birey sorumlusu kimse adalete hesap verir. Ne olursa olsun organize bir suçun terör suçuna yükseltilmesi mümkün değildir. Gülen cemaati veya hizmet hareketi FETÖ olarak nitelenemez. Bunu herkes yapsa bile bu doğru değildir. Kavala'nın kullandığı FETÖ kavramı bu sisteme biat manifestosudur. Bu bir ricattır. Bu rejimin galibiyetidir. Ben politik olarak liberal, ekonomi politik olarak demokratik sosyalist dünya görüşlerine sahip biri olarak cemaatle herhangi bir aidiyet ilişkim olmamasına karşın bu doğruyu dile getirmeye devam edeceğim. Çünkü olması gereken ve doğru olan budur. Cemaatten olanların 15 Temmuz'da belli roller üstlenip üstlenmedikleri tartışmaları bu gerçeği değiştirmiyor. Darbeye Kemalistlerden veya Fenerbahçe yönetiminden birileri katılsaydı, tüm Kemalistler veya tüm Fenerbahçeliler darbeci mi ilan edilecekti? Bir grup aidiyeti yüzünden suçun bireyselliği, şahsiliği prensibi görmezden mi gelinecek? Cemaati yok etme şehveti nedeniyle kanunsuz suç olmaz hukuk ilkesi veya kanıtsız suç olmaz prensibi görmezden gelinebilir mi? Bunları aklı selim insanlar dile getirmezse Türkiye nasıl normalleşir ve demokratikleşir? Bu rejim ne kadar çok aydına FETÖ dedirtirse ömrünün o kadar uzayacağının farkında. Bu diskuru ne zaman bırakacak ülke? Eğer cemaatten birileri darbeye karışmışsa bu kişiler yargılansın. Eğer cemaatten birileri başka birilerini azmettirmişse veya onları uzaktan kontrolle emir komuta zinciri içinde darbe girişimine yönlendirmişse yönlendirenler de yönlenen maşalarda yargılansın. Fakat bunlar yukarıda değindiğim hukuksal prensipler çerçevesinde yapılsın. Bankada hesap açan, kermeste börek satan, okul yaptıran, kızını dershaneye, oğlunu koleje kaydettiren, cebinden $1 çıkan, anksiyonlu telefondan telefon eden vesaire kişilerin iltisak argümanıyla kanuna dayanmayan suçlamalarla takibata alınması ve yaşamlarının bitirilmesi kabul edilemez. İnsan olan ve hukuk talep eden herkesin bu asgari müşterekte birleşmesi gerekmez mi? Osman Kavala FETÖ diyorsa, Türkiye'nin karanlıktan kurtulma şansı çok daha az demektir. Kavala bu rejimin ana hatlarına fit olarak bu rejimi daha da konsolide ettiğinin farkına varmalı. Bir kez daha anlaşılıyor ki, Ahmet Altan gibi olmadıkça bu rejim kazanacak. Diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman, Osman Kavala başlıklı yazısında.